Item 48 Çöküş Jair Diamond Sayfa 518. Başarısızlığın yol haritasında üçüncü durak en sık rastlanan, en şaşırtıcı olan ve çok çeşitli yöntemler varsaydığı için en uzun tartışma gerektirenidir. Joseph Tainter'ın ve onun dışında hemen hemen herkesin olası tahminlerinin aksine toplumlar bir sorunu algılamış olsalar da onu çözme girişimlerinde bulunmayı bile başaramıyorlar. Bu başarısızlığın nedenlerinden birçoğu ekonomistlerin ve diğer sosyal bilimcilerin rasyonel davranış diye tanımladıkları başlığın altında toplanır. Rasyonel davranış insanlar arası çıkar çatışmalarından doğar. Yani bazı insanlar kendi çıkarlarını diğer insanlara zarar veren davranışlarla yürütebileceklerine ilişkin kendilerince doğru bir mantık yürütebilirler. Bu davranış ahlaken kınanabilecek olsa bile doğru mantık kullanıldığı için bilim adamları tarafından tam anlamıyla rasyonel diye tanımlanır. Suç işleyen kimseler eğer karşı bir yasa yoksa veya yasa etkin bir şekilde uygulanmıyorsa kötü davranışlarının genellikle yanlarına kâr kalacağını bilirler. Örneğini çok gördüğümüz gibi bir araya toplanmış olmaları, sayacağız ve büyük, belirli ve hızlı kâr elde etme beklentisi yüzünden çok hevesli olmaları, kendilerini güvende hissetmelerini sağlar. Oysa kayıplar çok sayıda bireyi kaplar. Kayıpların çok sayıda bireyi kaplaması dolayısıyla bireylerden her birinin kaybı az olacağından ve suç işleyen azınlığın yumruğunu çözmede başarılı olsalar bile yalnızca küçük, belirsiz, uzak kârlar elde edeceklerinden karşı bir mücadeleye girişmeye pek hevesli olmazlar. Sübvansiyonlar buna örnektir. ABD'de birçok balık endüstrisi ve şeker yetiştiricisine, Avustralya'da pamuk yetiştiricilerine, sulama için kullanılan suyun maliyetini karşılayan dolaylı devlet desteği, olduğu gibi devlet desteği olmadan ekonomik olmayabilen endüstrilere devletin ödediği büyük paralar. Orantısal olarak sayıları daha az olan balıkçılar ve yetiştiriciler gelirlerinin büyük bir bölümünü oluşturan devlet desteği için kulis yapmakla direnirken kayba uğrayanların yani tüm vergi mükellefleri sesleri daha az çıkar. Çünkü devlet desteği her vatandaşın vergi borcunda gizli olan küçük miktarda bir para ile karşılanır. Büyük çoğunluğun pahasına küçük bir azınlığa çıkar sağlayan önlemlerin, özellikle bazı küçük gruplar üzerine esnek güç bağışlayan belli tip demokrasilerde ortaya çıkma ihtimali vardır. Örneğin ABD senatosunda küçük eyaletleri temsil eden senatörler veya Hollanda parlamenter sisteminde göremeyeceğimiz seviyede genellikle İsrail'deki güç dengesini ellerinde tutan küçük dini partiler. Benim için iyi, senin için ve başka herkes için kötü. Daha da açık söylemek gerekirse bencillik sık rastlanan bir rasyonel kötü davranış biçimidir. Montana'da balık üreticilerinin çoğunun alabalık için avlanması bu konuya basit bir örnektir. Tuna balığı Batı Montana'nın yerlisi olmayan balık yiyen daha iri bir balıktır. Tuna balığı avlamayı yeğleyen birkaç balıkçı bu balığı gizlice ve yasal olmayan yollarla Batı Montana'nın bazı göl ve nehirleriyle tanıştırdılar. Tuna balıkları alabalıkları yiyerek bu göl ve nehirlerdeki alabalık avını yok ettiler. Birkaç tuna balığı avcısı için iyi olan bu durum, bundan çok daha fazla sayıdaki alabalık avcısı için kötüydü. Daha fazla kişinin kayba uğramasına ve daha fazla dolar kaybına yol açan bir örnek, Montana eyaletinde maden ocağı işleten şirketlerin 1971 yılına kadar maden ocağını kapattıktan sonra ocağı nehirlere bakır, arsenik ve asit sızdırır şekilde bırakmış olmalarıdır. Bunun nedeni şirketlerin ocağı kapattıktan sonra çevreyi temizlemelerini gerektiren bir yasanın bulunmayışıydı. 1971 yılında Montana böyle bir yasayı geçirdi. Ancak şirketler değerli cevheri çıkartıp temizlik harcamasına gitmeden önce iflaslarını ilan edebileceklerini keşfettiler. Sonuç Montana ve ABD vatandaşları tarafından karşılanması gereken 500 bin dolarlık temizleme maliyetiydi. Madencilik şirketi yöneticileri yasanın onlara kendi şirketleri için para tasarrufunda bulunmalarına, yüksek maaşlarla ve primlerle kendi çıkarlarını arttırmalarına, bunu da yüzlerine gözlerine bulaştırarak ve toplumun sırtına yükleyerek yapmalarına izin verdiğini doğru algıladılar. İş dünyasında bunun gibi sayısız örnekten söz edilebilir. Ancak bu durum insan doğasına olumsuz yönde bakan kişilerin zannettiği kadar yaygın değildir. Gelecek bölümde ticaret, hükümet yönetmelikleri, yasalar ve kamu tutumunun izin verdiği yere kadar para kazanma zorunluluğunun yol açtığı bu bir dizi sonucun nasıl ortaya çıktığını inceleyeceğiz. Çıkar çatışmalarının özel bir şekli ortak malların trajedisi adıyla tanınır ve sırasıyla tutuklunun ikilemi ve kolektif eylemin mantığı diye tanımlanan çatışmalarla yakından ilgilidir. Halka ait bir kaynaktan birçok tüketicinin yararlandığını, örneğin balıkçıların okyanus bölgesinde balık avladığını ya da çobanların halka açık bir merada koyunlarını otlattıklarını düşünün. Eğer herkes kaynağı aşırı kullanırsa aşırı avlanmadan ya da aşırı otlatmadan dolayı kaynak tükenecek, yani azalacak, hatta yok olacak ve tüketicilerin tümü ıstırap çekecektir. Dolayısıyla tüm tüketicilerin ortak çıkarını olan kendilerini sınırlamaları ve kaynağı aşırı kullanmamalarıdır. Ancak her bir tüketicinin kaynağı ne kadar kullanabileceğine ilişkin bir düzenleme bulunmadığı sürece tüketiciler şu şekilde kendilerince doğru bir mantık yürütebileceklerdir. Eğer ben o balığı avlamazsam veya koyunlarımı otlatmazsam nasılsa başka balıkçılar ve başka çobanlar bunu yapacak. Öyleyse aşırı avlanmadan veya aşırı otlatmadan sakınmanın bir anlamı yok. Şu halde bu durum her ne kadar kamuya ait bir malın tahrip olması, böylece de tüm tüketicilerin zararı ile sonuçlansa da doğru rasyonel davranış bir sonraki tüketici kullanmadan önce o kaynağı benim kullanmamdır. Gerçek yaşamda bu mantık halka ait birçok kaynağın aşırı tüketilmesi ve yok edilmesine yol açmış olsa da diğerleri yüzlerce hatta binlerce yıldır kullanılmaları koşulu altında korunmuştur. Sevindirici olmayan sonuçlar arasında deniz balıkçılığı yapan büyük endüstrilerin çoğunun kaynakları sömürmesi, bu endüstrilerin çökmesi ve de son 50 bin yıl içinde insanların ilk defa yerleştikleri her bir okyanus adası ya da kıtada mega faunanın, yani kuşlar ve sürüngenlerin büyük bölümünün yok edilmesidir. Sevindirici sonuçlar arasında ise birçok yerel balık endüstrisi, orman ve su kaynağının sürdürülmesi vardır. Montana'nın alabalık üreticileri ve birinci bölümde anlattığım sulama sistemleri bunlara örnektir. Bu sevindirici sonuçların arkasında halka ait kaynaklarda sürdürülebilir bir kullanıma izin verirken, aynı zamanda da onları korumak amacıyla geliştirilmiş 3 adet düzenleme yatmaktadır. Basit bir çözüm, hükümetin veya dışarıdan herhangi bir gücün tüketicilerin davetiyle ya da daveti olmadan konuya müdahale etmesi ve kota uygulamasıdır. Tokugawa Japonya'sında şogunlar ve daimyoların, antlarda İnka imparatorlarının ve 16. yüzyıl Almanya'sında prensler ve zengin toprak sahiplerinin ağaç kesme konusunda yaptıkları gibi. Bununla birlikte bu çözüm açık okyanus gibi bazı durumlarda uygulanamaz, bazı durumlarda da yönetim ve denetim masrafları gerektirir. İkinci bir çözüm kaynağı özelleştirmek, yani bireylere ait bölgelere bölmektir. Böylece her mal sahibi kendi yararı doğrultusunda öngörüyle yönetmeye motive edilecektir. Bu Tokugawa Japonya'sında mülkiyeti köylere ait olan bazı ormanlara uygulanmıştır. Yine de göçebe hayvanlar ve balıklar gibi bazı kaynakları tekrar bölmek mümkün değildir. Ayrıca davetsiz misafirlerin içeri girmesini engellemek, mal sahibi bireyler için hükümetin sahil güvenliğine veya polisine göre daha zor bile gelebilir. Ortak malların trajedisine çözüm olarak geriye tüketicilerin kendi ortak çıkarlarını fark etmeleri, öngörülü kullanım kotaları tasarlamaları, bunlara uymaları ve uygulatmaları kalır. Bunun gerçekleşme olasılığı ancak bir dizi koşulun bir araya gelmesine bağlıdır. Tüketiciler homojen bir grup oluştururlar, birbirlerine güvenmeyi ve birbirleriyle iletişim kurmayı öğrenmişlerdir. Ortak bir geleceği paylaşmayı ve kaynağı kendi mirasçılarına devretmeyi umarlar. Kendilerini organize etme ve denetleme gücüne sahiptirler ve bunu yapmalarına izin verilir. Ayrıca hem kaynağın hem de kaynağa ait tüketici havuzunun sınırları iyi tanımlanmıştır. Birinci bölümde tartışılan Montana suyu sulama hakları konusu buna iyi bir örnektir. Bu haklara ayrılan pay yasaya girmiş olmasına rağmen bugünlerde büyük çiftlik sahipleri kendi seçtikleri sudan sorumlu hükümet yetkilisinin sözünü genellikle dinlemekte ve aralarındaki anlaşmazlıkları artık mahkemeye taşımamaktadırlar. çocuklarına devretmeyi umdukları kaynakları öngörüyle idare eden homojen topluluklara verilebilecek örnekler arasında Tikopya Adalıları, Yeni Gine Adalıları, Hint kastlarının üyeleri ve 9. bölümde ele alınan diğer topluluklar bulunmaktadır. Bu küçük toplulukların yanında daha büyük topluluklar oluşturan İzlandalılar 6. bölüm ve Tokugawa Japonları izole edilmiş olmalarının etkisiyle aralarında anlaşmaya varma konusunda daha fazla motive olmuşlardır. Öngörülebilir bir gelecek için yalnızca kendi kaynakları üzerinde yaşamaları gereği topluluğun tüm üyeleri tarafından açıkça biliniyordu. Böyle topluluklar kötü yönetimin bir reçetesi olan ve sık duyduğumuz İSEP bahanesini ileri süremeyeceklerini biliyorlardı. Bu benim sorunum değil, başkasının sorunu. It's not my problem, it's someone else's problem. Rasyonel davranışı da içine alan çıkar çatışmaları, ana tüketicinin kaynağı korumada uzun dönemde hiçbir çıkarının bulunmadığı, ancak bir bütün olarak toplumun çıkarının bulunduğu durumlarda da ortaya çıkma eğilimindedir. Örneğin bugün tropikal yağmur ormanlarının ticari kullanımının büyük bir bölümü uluslararası tomrukçuluk şirketleri tarafından yürütülmektedir. Bunlar her zaman olduğu gibi bir ülkenin topraklarında kısa dönem kira kontratı yapıp o ülkede kiraladıkları arazinin tamamı üzerindeki yağmur ormanını kesmekte, sonra da oradan başka bir ülkeye geçmektedirler. Tomrukçular kiralarını bir kez ödediler mi, yeniden ağaç ekme veya o bölgeyi terk etmeye ilişkin yaptıkları anlaşmaların hiçbirine uymayarak ormanı mümkün olan en hızlı şekilde kesmekle kendi çıkarlarına en iyi şekilde hizmet edeceklerini doğru algılamışlardır. Bu yolla Malaya Yarımadası'nın, sonra Borneo'nun, daha sonra Solomon Adaları ve Sumatra'nın, şimdi de Filipinlerin ve yakında da Yeni Gine, Amazon ve Kongo Havzası'nın ova ormanlarının çoğunu yok etmişler ve yok etmeyi sürdürmektedirler. Bu sonuçla birlikte tomrukçular için iyi olan yerel halk için kötü olmaktadır. Yerel halk orman ürünlerinden oluşan kaynaklarını kaybetmekte, toprak erozyonu ve akarsu yatağının çökmesi gibi sonuçlara katlanmaktadır. Bu aynı zamanda biyolojik çeşitliliğinin bir kısmını ve sürdürülebilir ormancılığının temellerini kaybettiği için ev sahibi ülkenin bütünü açısından kötüdür. Kısa dönem kiralanan araziyi de kapsayan bu çıkar çatışmalarından doğan sonuç, tomruk şirketi araziye sahip olduğunda, tekrar tekrar kullanma beklentisinde olduğunda, uzun dönemli bir bakış açısını kendi çıkarlarına, aynı zamanda da yerel halkın ve ülkenin çıkarlarına uygun görebildiğinde doğacak sonuçla ters düşer. Benzer bir karşıtlığı 1920'lerde iki çeşit yerel diktatör tarafından sömürülmenin dezavantajlarını karşılaştıran Çinli köylüler de fark ettiler. Bir sabit eşkıya tarafından, yani köylülere en azından gelecek yıllarda kendisi için daha fazla ganimet üretecek kadar kaynak bırakacak olan bir yerleşik yerel diktatör tarafından sömürülmek zordu. Bundan daha kötüsü, kısa dönem kontratlar yapan bir tomruk şirketi örneğinde olduğu gibi bölgenin köylülerine hiçbir şey bırakmayan ve tek yaptığı iş başka bir bölgenin köylülerini yağmalamak için bir bölgeden diğerine taşınmak olan bir başıboş eşkıya tarafından sömürülmekti. Rasyonel davranış içeren diğer bir çıkar çatışması örneği, iktidarın karar alan seçkin sınıfının çıkarları toplumun geri kalan bölümünün çıkarlarıyla çatıştığı zaman ortaya çıkar. Özellikle de bu seçkin sınıf kendi faaliyetlerinin sonuçlarından kendini izole edebiliyorsa, diğer bireylerin bu faaliyetlerden incinip incinmediğine aldırış etmeden kendisine kar sağlayacak şeyler yapması olasıdır. Bu gibi çatışmalar Dominik Cumhuriyeti'nde diktatör Trujillo ve Haiti'de yönetici seçkin sınıf tarafından alenen simgeleşmiştir. Zenginlerin kendilerine ait korumalı sitelerde yaşama eğiliminde oldukları ve şişe suyu içtikleri modern ABD'de gitgide daha sık görülmektedir. Örneğin Enron yöneticileri şirketin kasalarını yağmalayıp bu yolla tüm hissedarlara zarar vererek büyük paralar kazanabileceklerini ve büyük olasılıkla oynadıkları bu kumardan kolayca sıyrılabileceklerini hesapladılar. Bu kitapta ele alınan Maya kralları, Grönland İskandinavlarının önderleri ve modern Ruandalı politikacılar da dahil kendini düşünen kral, önder ve politikacıların yaptıkları ya da yapmadıkları yazılı tarih boyunca düzenli olarak toplumsal çöküşlerin sebebi olmuştur. Barbara Touchman, The March of Folly adlı kitabını Truva atını kendi surlarının içine getiren Truvalılarla Protestanlığın gelişini provoke eden Rönesans papalarından, Birinci Dünya Savaşı'nda kontrolsüz denizaltı savaşını benimseyen, böylece Amerika'nın savaş ilanını tetikleyen Alman kararıyla, 1941'de benzer şekilde Amerika'nın savaş ilanını tetikleyen Japonya'nın Pearl Harbor baskınına kadar sıralanan ünlü tarihi yıkıcı karar örneklerine ayırmıştır. Touchman'ın az ve öz olarak ortaya koyduğu gibi siyasi akılsızlıkları etkileyen güçlerin başında Tacitus tarafından tüm tutkuların en alenisi olarak tanımlanan iktidar olma arzusu gelir. Paskalya Adası önderleri ve Maya kralları iktidar olma arzusunun bir sonucu olarak sanki ormansızlaştırmayı önlemek için değil hızlandırmak için çaba harcadılar. Siyasi konumları rakiplerine göre daha büyük heykeller ve anıtlar dikmelerine bağlıydı. Bir rekabet döngüsüne kapılmışlardı. Öyle ki ormanları korumak amacıyla daha küçük heykeller ya da anıtlar diken önder ya da kral küçümsenecek ve görevini kaybedecekti. Bu sorun kısa dönem çerçevesinde değerlendirilen prestij rekabetleriyle ilgili sürekli bir sorundur. Bunun tersine algılanan sorunları çözmede seçkin sınıfla kitleler arasındaki çıkar çatışmalarının neden olduğu başarısızlıklar, seçkin sınıfın kendi eylemlerinden doğan sonuçlardan kendini yalıtamadığı toplumlarda çok daha az olasıdır. Kitabın son bölümünde Hollandalıların, politikacıları da dahil, yüksek çevre bilincinin, nüfusun büyük bir kısmının, hem politikacılar hem de kitleler, deniz seviyesinin altındaki topraklarda yaşamalarına dayandığını göreceğiz. Suyla kendi aralarında yalnızca bentler bulunmaktadır. Dolayısıyla da politikacıların yapacağı akılsız bir toprak planlaması bizzat kendilerini tehlikeye atacaktır. Benzer şekilde Yeni Gine dağlık bölgelerinde yaşayan önemli konumdaki adamlar herkesin yaşadığı tipte barakalarda yaşar, herkesin odun ve kereste topladığı yerlerden kendileri de toplar. Böylece kendi toplumlarının sürdürülebilir ormancılık gereksinimini çözüme kavuşturma konusunda epeyce motive olmuşlardır. 9. Bölüm. Yıkıcı Değerler. Önceki sayfalarda verilen tüm bu örnekler toplumun algıladığı sorunları çözmeye çalışmasında başarısız olduğu durumları göstermektedir. Çünkü bazı sorunların sürmesi toplumdaki bazı bireylerin yararınadır. Bu sözde rasyonel davranışın tersi, bilim adamlarının irrasyonel davranış olarak kabul ettiği, yani herkes için zararlı olan davranış biçimidir. Algılanan sorunları çözme girişimindeki başarısızlıkların bir bölümü irrasyonel davranışla ilgilidir. Bu davranış biçimi genellikle değerler çatışması her birimizi bireysel olarak yaraladığında ortaya çıkar. Eğer içten bağlı olduğumuz bir değer içinde bulunduğumuz o anki durumu onaylıyorsa, köhne işe yaramaz bir statükoyu görmezden gelebiliriz. Barbara Touchman bu insan özellikleri ile ilgili olarak yanılgıda direnme, odun kafalılık, olumsuz işaretlerden sonuç çıkarmayı reddetme ve zihinsel sekte veya durağanlık gibi deyimler kullanmaktadır. Bunlarla ilintili bir özellik için psikologlar batık maliyet etkisi terimini kullanmaktadır. Çok yüklü yatırım yaptığımız bir sözleşmeyi terk etmeye veya bir hisseyi satmaya isteksiz olmak. Dini değerler özellikle içten sahip çıkılmaya yatkındırlar. Bu yüzden de sık sık yıkıcı davranışlara neden olurlar. Örneğin Paskalya Adası'nın ormansızlaştırılmasında bağnazlık motivasyonu önemli yer tutuyordu. Saygının sembolü olan dev taş heykellerin yapımı ve taşınmasında kullanılan tomrukları elde etmedi. Aynı dönemde ancak 14.484 kilometre ötede karşı yarım kürede Grönland İskandinavları Hristiyan olarak kendi dini değerlerini sürdürmek istiyorlardı. Bu değerler onların Avrupalı kimliği, çoğu yeniliklerin gerçekte başarısız olduğu zalim bir çevredeki muhafazakar yaşam tarzları ve sıkı ortaklaşa bir yaşam süren, birbirini destekleyen toplum yapıları onların yüzyıllarca hayatta kalmalarını sağlamıştır. Ancak bu övülmeye değer ve de uzun süren başarılı özellikleri aynı zamanda onların daha uzun süre hayatta kalmalarını sağlayabilecek şekilde yaşam tarzlarında köklü değişiklikler ve Eskimo teknolojisinden seçici benimsemeler yapmalarını engellemiştir. bizim için artık hiçbir anlam taşımadığı koşullarda sarıldığımız güzel değerlerin seküler örneklerini çağdaş dünya bize bol bol sunmaktadır. Avustralyalılar İngiltere'den yün elde etme amacıyla koyun yetiştirme geleneği, dağlık bölge değerleri ve İngiltere ile özdeşleşmeyi getirdiler ve bu şekilde diğerlerinden çok uzakta. Yeni Zelanda hariç bir birinci dünya demokrasisi kurma becerisini başarıyla yerine getirdiler. Ancak şimdi o değerlerin de başarısızlık olasılığı gösterdiğini kabul etmektedirler. Yeni çağda Montanalıların maden işletmeciliği, tomrukçuluk ve çiftlik işletmeciliğinden kaynaklanan sorunlarını çözmede o kadar isteksiz olmalarının bir nedeni bu üç endüstrinin Montana ekonomisinin direkleri olması ve Montana'nın öncü ruhuna ve kimliğine bağlı hale gelmiş olmalarıdır. Aynı şekilde Montanalıların bireysel özgürlüğe ve kendi kendine yetmeye olan örnek bağlılıkları, hükümet planlamasına duyulan yeni gereksinimleri kabul etmede ve bireysel hakları sınırlamada isteksiz olmalarına yol açmıştır. Komünist Çin'in kapitalizmin yanılgılarını tekrarlamama konusundaki kararlılığı, çevre sorunlarını yalnızca ek bir kapitalist yanılgı olarak görüp küçümesine, böylece Çin'in sırtına çok büyük çevre sorunları yüklemesine yol açmıştır. Ruandalıların geniş aile kurma ideali, çocuk ölüm oranının yüksek olduğu gelenekçi dönemler için yerinde bir düşünceydi. Ancak bugün bir nüfus patlaması felaketine yol açmıştır. Bana öyle geliyor ki bugünlerde birinci dünya ülkelerinde çevre sorunlarına karşı olan katı muhalefet, yaşamın ilk yıllarında kazanılan ve bir daha da gözden geçirilmeyen değerlerle ilgilidir. Barbara Touchman'ın sözleriyle, yöneticilerin ve politika üretenlerin başlangıçtaki fikirlerini el değmeden sürdürmeleri. Bir insanın artık yaşamla bağdaşmamaya başladığını düşündüğü bazı öz değerlerini terk edip terk etmemeye karar vermesi oldukça zordur. Bireyler olarak biz hangi noktada ölmeyi, şerefine gölge düşürerek yaşamaya tercih ederiz? Yeni çağda yaşayan milyonlarca insan kendi yaşamlarını kurtarmak için dostlarını veya akrabalarını ele vermek isteyecekler mi? Aşağılık bir diktatörlüğe rıza gösterecekler mi? Fiilen köle gibi yaşayacaklar mı? Yoksa ülkelerinden kaçacaklar mı? Gerçekten bu kararla yüz yüze gelmişlerdir. Uluslar ve toplumlar bazen buna benzer kararları toplu olarak almak zorunda kalırlar. Böyle kararların tümü risk içerir. Çünkü insan öz değerlere sadık kalmanın ölümcül olacağından ya da tersine onları terk etmenin yaşamı sürdürmeyi garanti altına alacağından genellikle emin olamaz. Grönland İskandinavyalıları yaşamlarını Hristiyan çiftçiler olarak sürdürmeye çalışırken Eskimo olarak yaşamaktansa Hristiyan çiftçiler olarak ölmeye hazır olduklarına karar veriyorlardı. Ancak bu riskli oyunu kaybettiler. Rusya ordularının ezici gücü ile karşı karşıya gelen 5 küçük Doğu Avrupa ülkesi arasından Estonyalılar, Letonyalılar ve Litvanyalılar 1939'da savaş olmadan bağımsızlıklarını teslim ettiler. Finlandiyalılar 1939-1940'da savaştılar ve bağımsızlıklarını korudular. Macarlar 1956'da savaştılar ve bağımsızlıklarını kaybettiler. İçimizden kim hangi ülkenin daha akıllı olduğunu söyleyebilir ve kim oynadıkları oyunu yalnızca Finlandiyalıların kazanacağını önceden bilebilirdi? Belki toplum olarak başarılı ya da başarısız olmanın açıklaması çok zor olan bir noktası, hangi özdeğerlere tutunmayı, hangilerini zaman değiştikçe terk etmeyi ve yerine yeni değerler koymayı bilmektir. Son 60 yılda dünyanın en güçlü ülkeleri önceden ulusal kimliklerinin merkezinde olan uzun süre korudukları sevilen değerlerden vazgeçerlerken başka değerlere tutunmuşlardır. İngiltere ve Fransa yüzyıllardır sürdürdükleri başkalarından bağımsız hareket eden dünya gücü rolünü Japonya askeri geleneğini ve silahlı kuvvetlerini Rusya'da uzun komünizm deneyini terk etmiştir. ABD yasallaştırılmış ırk ayrımcılığı, yasallaştırılmış tek düzelik korkusu, kadınların ikinci derece rolü, baskı gibi eski değerlerinden önemli ölçüde, ancak tümüyle diyemeyiz, geri çekilmiştir. Avustralya şimdi İngiliz kimlikli kırsal tarım toplumu konumunu yeniden değerlendirmektedir. Başaran toplumlar ve bireyler belki de o zor kararları alma cesareti olan ve kısmetli oldukları için kazananlardı. Son bölümde dikkate alacağımız gibi bugün dünya global olarak çevre sorunlarıyla ilgili benzer kararlarla karşı karşıya gelmektedir. 48. ayrımın sonu. Sayfa 526.